Çınaraltı.
TGRT FM'in sevgili dinleyicileri, Bir Çınaraltı programından daha hepinize merhaba. Evet sevgili dinleyiciler, vaktiyle birkaç arkadaş bir olmuşlar, hava almak için, eğlenmek için bir arabaya binmişler. Köyün dışından geçen bir derenin kenarındaki yoldan giderken bakmışlar bir adam derenin böyle akan köpüklü sularının tam ortasında. Arkasında bir sandık var. Kafasında fıçı çemberinden yapılmış bir takke var. Ortasında sallanan bir çanla çangur çungur böyle rumba yapar gibi eskiden rumba dansları vardı. Ayakta çalkalanıp duruyor adam. Bir yandan da kendi kendine durmadan konuşuyor. Aa diyorlar, herif deli galiba diyorlar. Neyse durun bakalım diyorlar, adama sokuluyorlar. İşlerinden birisi adama diyor ki merhaba hemşerim diyor. Adam merhaba kardeş diyor. Suyun içinde diyor ne böyle çalkalanıp duruyorsun diyor. He diyor. Bizim köydeki caminin imamı diyor. Caminin kilimlerini temizletmek istiyordu da. Ver ben temizleyip getireyim dedim. Ayağımın altında kilimler var. Onları yıkıyorum diyor. İmam buna karşılık çıkarıp da bana 3-5 kuruş verirse şu fani dünyada geçinir gideriz dedim diyor. Peki diyor öteki, kafandaki o çıngırak ne diyor. Çıngırak mı diyor adam. Şu diyor gördüğünüz tarla diyor Hacı Recep'in Hasan'ın tarlasıdır diyor. Bu sene oraya diyor pakla ekti diyor. Kargalar deşip deşip yiyorlar diyor. Ben bu kilimleri yıkarken nasıl olsa sallanacağım. Sallanınca da çıngırak çalacak değil mi diyor. Kargalar korkup kaçarsa zararlar az olur diyor. Hasan da buna karşılık bana bir çuval pakla verirse şu fani dünyada yeriz geçiniriz dedim diyor. Bu sefer öteki soruyor. Peki diyor, o sırtındaki sandık ne diyor? He, o mu diyor? Yayık diyor. Bakkal Ahmet Efendi ineklerinin sütünden yayıkla yağ yapar da diyor. Ben nasıl olsa sallanıyorum. Sen yayığı getir, benim sırtıma bağla, yağ olunca getirip sana veririm dedim. Yağdan bir avuç da bana verirse, şu fani dünyada biz de yer içer, geçiniriz dedim diyor. Çok güzel diyor öteki. Peki diyor elinde ördüğün şey ne diyor? Bu mu diyor? Hiç diyor. Kahya diyor Ali Efendi'nin oğlu diyor askere gitti ya diyor. Erzurum'da diyor. Orada çok soğuk oluyor diyor. Kalın fenle öldürmek istedi diyor. Benim de ellerim boş. Getir ben örüvereyim dedim diyor. Bunun için de bana birkaç kuruş verirse diyor. Şu fani dünyada geçimime bir ilave olur diye düşündüm diyor. Öteki hay Allah diyor ya çok hoş diyor. Peki diyor. Kendi kendine durmadan ne konuşuyorsun diyor. Adam yok canım diyor ben ne konuşacağım diyor. Bizim muhtarın kızı sizlere ömür ya diyor. E ailesi ona bir Yasin okutmak istediydi. Benim de ağzım boş. Yasin de ezberimde. Ona ben okuyuvereyim dedim. Onu okuyordum. Bunun için de bana birkaç kuruş verirlerse şu fani dünyada geçinip gideriz dedim diyor. Böyle deyince sualleri soran adam hayretle gülüyor. Bunların hepsi iyi ya diyor. Acaba şu dünya baki olsaydı, fani olmasaydı acaba ne halt ederdin diyor. Vaktiyle terfi unutulan bir teğmen zamanın ileri gelenlerinden birisine müracaat etmiş. Beni demiş yüzbaşılığa tayin ettirirseniz iyi olur demiş. Neyse o da gereken yerlere söylemek üzere kabul etmiş. Neyse bu adam o gerekli yer artık kimse hangi kumandansa onun neşeli bir zamanında efendim bana mensup beni sevdiklerimden birinin terfiyi var demiş. Kumandan da sormuş. Peki demiş, nasıl terfi ettirelim demiş. Bu sefer adam unutmuş, acaba müracaatçı hangi rütbeyi istediydi, unutmuş. Neyse, nasıl emrederseniz öyle demiş. Kumandan demiş ki, söyle demiş, paşa mı yapalım, ne yapalım demiş. Siz bilirsiniz demiş o da, kumandanım demiş. Pekala, paşa olsun demiş. Neyse, bunun üzerine eski teğmen bir anda paşalığa yükselmiş. Tabii bu işin o gittiği hatır sahibi kimsenin yardımı olduğunu anlamış. Hatırından, hayalinden geçmeyecek böyle bir mevkiye geldiği için şaşırmış. Teşekkürlerini arz etmek üzere o adamın huzuruna çıkmış. Efendim demiş, siz benim veli nimetimsiniz demiş. Ben sizden demiş yüzbaşılık rica etmiştim. Halbuki zat haliniz bendenizi haddim olmadan paşa yaptırmışsınız demiş. Tabii bizim adam öyle askeri rütbelerin derecelerinden haberi yok. Misafirin sözünü ince sesiyle kesmiş. Zararı yok demiş. Hele şimdi paşa ol da demiş. Ben demiş kumandanın keyifli bir zamanında meseleyi tekrar arz ederim. Seni yüzbaşılığa da terfi ettiririz. Evet, yaşını başını almış ama hala ihtiyarlığı kabul etmeyen birine sormuşlar. Saçın neden ağırdı demişler. Nezleden demiş. Belin niçin iki kat demişler. Gezmeden demiş. Dizleri niye titriyor demişler. Çizmeden demiş. Adamın bir tanesi bir kilo uskumru almış. Hanımına vermiş, hanımı pişirecek. Kendisi, hanımın kendisi ızgara severmiş. Adam da efendim kızartma severmiş. Neyse, yemeği aşçı pişiriyor. Tam o sırada demişler ki, aşçıya demiş ki kadın, bunun demiş yarısını demiş ızgara yap, yarısını da kızartma yap. Izgarayı kadın seviyor, kızartmayı da adam seviyor. Derken adamcağız birdenbire kalp sektesinden ölüvermiş. Kadın hemen aşçıya seslenmiş. Aşçı aşçı demiş, balığın hepsini ızgara yap demiş. Süleyman Nazif'in menkıbeleri, fıkraları meşhurdur. Onun bulunduğu bir toplantıda böyle şairlik hevesinde olan misafirlerden birisi bir kabahat edivermiş. Utanmış, yaptığını tamir için sandalyeyi sallayarak gıcırdatmaya uğraşmış. Süleyman Nazif, beyefendi demiş, kafiye mi arıyorsunuz demiş. Papazın şarap mahzenine kendisinden başka yalnız zangoç girermiş sevgili dinleyiciler. Zangoç da o beğendiği şarapları artık ne bulduysa papaza sormadan içermiş. Ama zangocun karısına da papaz kur yaparmış. Papaz günah çıkarırken sıra zangoca gelmiş. Demiş ki, insan eliyle koymadığı bir şeye el sürerse ve sahibine sormadan dokunursa falan diye böyle zangocun gizlice içtiği şarapları söyletmeye çalışmış. Ama zangoç hiç oralı olmamış. Bir gün papaz dayanamamış. Buraya bak oğlum demiş. Sana demiş günahını söyletmek için, kusurunu itiraf ettirmek için lafı dengine getirip soruyorum. Sen hep susuyorsun. Şimdi açık laf edeyim. Benim mahzene senden başka kimse girmiyor. Benim en iyi şaraplarım yavaş yavaş tükeniyor. Neden demiş bu suçunu itiraf etmiyorsun? Neden lafaları anlamıyor gibi yüzüme bakıyorsun demiş. Zangoç demiş ki, papaz efendi demiş, ben senin sesini duymuyorum demiş. Dudakların oynuyor ama hiç mi hiç bana sesin gelmiyor demiş. Saçmalama demiş papaz ya, sen ne biçim laf ediyorsun demiş. Papaz efendi demiş, parol donör ederim böyledir demiş. İstersen sen buraya in, ben oraya geleyim de konuşayım. Bak bir lafını işitirsen o zaman söyle demiş. Neyse, papaz kızgın bir halde fırlamış, zangocun yerine geçmiş. Zangoç da papazın yerine geçmiş. Bu sefer zangoç papaza sormuş. Papaz efendi demiş, Benim karıya demiş, kim kuryapor, kim kuredor demiş. Papazda tabii tıs cevap yok. Papaz efendi demiş, yüzüme sus pus bakma demiş, sana soruyorum demiş. Benim karıya demiş, kim kuredor demiş. Papaz, pardon oğlum demiş, sen çok haklıymışsın demiş. Buraya hakikaten hiç ses gelmiyor demiş. Evet sevgili dinleyiciler, Çınaraltı programımız devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, Türk spor tarihi güreşle başlar. Türkler tarih boyunca hudutsuz, sınırsız bir vakar içinde yaşamış. Bu vakar onun tabi tarihe mal olmuş kahramanlıklarına, derin kültürüne ve medeniyetine dayanıyor. Bütün tarih devirlerinde nice devletler kurmuş Türkler, bunların Orta Asya'da yaşadıkları devirlere ait belgeler, vesikalar ne yazık ki kafi değil. Çeşitli göçler olmuş, istilalar olmuş, bu vesikaları ortadan silmiş. Kalanlar da Türkler ana yurdu terk ettikten sonra ortadan yok edilmiş. İşte bu sebeple Türklerin bu ilk devirlerine ait tarihi vesikalar Çinliler ve Batılı tarihçiler tarafından değerlendirilmiş. Onların eski tarihi bu Çinliler anlatmış ve Batılılar anlatmış. Tabii anlatmak istedikleri gibi anlatmışlar ve Türk medeniyetinin insanlık tarihi içindeki mühim mevkiine sürekli gölge düşürmeye çalışmışlar. Bilhassa Çinli ve Batılı tarihçilerin bütün menfi çabalarına rağmen bir takım gerçekler ne kadar tahrife uğrasa bile gölgelenemedi. İşte tarihin her safhasında olduğu gibi sevgili dinleyiciler, sporda da böyle. İşte bu sebeple Türk spor tarihinin başlangıcı da karanlıklara gömülmek isteniyor. Ve bunda da hayli başarılı oluyor. Türklerin spor dünyasında oynadıkları rol inkar kabul etmeyecek derecede büyük sevgili dinleyiciler. Bunu artık Çinliler ve Batılılar da kabul ediyor. Fakat üzerinde fazla durmuyorlar. Türklerin Orta Asya bozkırlarında nice asırlar önce yaptığı, oynadığı bir takım sporlar görmezlikten geliniyor. Yüzlerce yıl sonra Avrupa'da görülen bu oyunlar ve sporlar ta oralarda doğmuş, oralarda başlamış. Türklerin Orta Asya'da meşgul oldukları bir takım sporlar vardı sevgili dinleyiciler. Türklerin bu milli sporlarının, oyunlarının sayısı hayli kabarık idi. Bunların başında at sporu, okçuluk ve güreş yer alıyordu. Bunlar için Batılı tarihçiler de aynı görüşte. İşlerine gelmese bile inkar yoluna sapamıyorlar. İşte size bugün Türk spor tarihinin en eski dallarından birisi olan, günümüze kadar intikal etmiş dallarından güreşten bahsedeceğiz. Evet, güreş veya Orta Asya'da yaşayan veya vaktiyle yaşamış olan çeşitli Türk boylarının tabiriyle küres. Orta Asya'da doğmuş bütün tarih çağlarında ve göçler neticesinde dünyanın çeşitli köşelerinde efendim Türklerin belli başlı en eski sporu. Bu nedenle Türkler güreşe atasporu diyorlar ki bu da pek yerinde. Evet, Orta Asya'da hemen hemen bütün Türklerde küres biliniyor sevgili dinleyiciler. Ve bu Türk boyları güreşle uğraşmışlar. Bunu tarihi bilgiler doğruluyor. Yüzyıllar boyunca Türkler yalnız spor olarak değil aynı zamanda mukaddes bir ayin ve büyük bir eğlence olarak güreşi yapmışlar. Mesela Orta Asya'daki Türk boylarının çoğunda güreş, yani onların tabirleri küres, düğünlerin vazgeçilmez eğlencesi. Vaktiyle günümüzde Anadolu'da da böyle yapılırdı. Hatta sevgili dinleyiciler, bazı Türk boylarında cenaze merasimlerinde bile güreş tutulurdu. Milattan önce 13. asırda Oğuz Han gibi bir hükümdar yetiştiren Hun Türkleri bunların başında yer alıyor. Hunların cenaze merasimlerinde üzüntüyü, kederi dağıtmak maksadıyla büyük güreş müsabakaları yapılırdı. Ölen kimsenin sosyal vaziyetine göre bu sportif gösterilerinde zenginlik kazandığı görülürdü. Zengin veya cemiyetin hürmetini kazanmış olan meşhur kişilerin cenaze merasimlerinde ve ölüm yıl dönümlerinde güreş müsabakaları yapılır. Ayrıca koşular, at yarışları da tertiplenirdi. Hakikaten bu sahada, yani güreşlerde sahada ileri olanlar, gelişmiş olanlara vaktiyle balıvan denirdi. Bu balıvan olmuş pehlivan. Malum eski Türkler cılız olanlara, pehlivanlıktan yana nasibi olmayanlara pek önem ve değer vermezlerdi. Bu gibi kişiler toplantılarda veya ordu karargahında yer ve ilgi bulamazdı. Onun için herkes muntazam çalışmalarla vücudunu geliştirme çabasındaydı. Tarihçiler diyor ki bu ülkede, yani Orta Asya'da, ata binmeyene ve güreş yapmayana kız verilmezdi diyor. Hakikaten böyle. Mesela Orta Asya'da bulunan tahtadan yapılmış süs eşyalarının üzerinde güreşçi motifleri var. Bu kalıntılardan anlaşılıyor. İskitlere ait kemikten yapılma bir vazonun üzerinde güreşçi figürleri yer alıyor. Bugüne kadar intikal etmiş. Bu da eski Türklerin güreşe ne denli ehemmiyet verdiğini ve Türklerle güreş arasında ne kadar sıkı bir bağ olduğunu gösteriyor. Orta Asya'da Türk boylarında yalnız erkekler değil sevgili dinleyiciler, vaktiyle kadınlar da güreşirdi. Mesela meşhur Dede Korkut masallarında bunun canlı ve kesin bir misaline rastlıyoruz. Dede Korkut hikayelerinden birisi var. Deli Dumrul onu anlatırken orada bundan bahsediyor. Bir de burada Deli Dumrul'un güreşi kadınla güreş değil. Fakat daha sonra Kampüren'in oğlu Bamsı Beyrek destanında kadın güreşinden de uzun uzun bahsediyor Dede Korkut. Evet, Dede Korkut destanları aynı zamanda Türk kızlarının evleneceği erkeği seçerken işte at binme, güreş tutma, ok atma gibi sporlarda da üstün olan kimseleri seçtiklerini ifade ediyor. Yalnız Türk edebiyatının değil, dünya tarihinin de en büyük hazinelerinden birisi olan Dede Korkut böylece Türk spor tarihine de en gerçek biçimde pek önemli bir ışık tutmaktadır. Kazak yazarı var, Halife Altay. Onun Ana Yurt'tan Anadolu'ya diye bir kitabı var. Orada Kazakların sporlarından ve oyunlarından bahsediyor. Bir Kazak küresi diyor. O Kazak küresi için judoya benzediğini söylüyor. Belden yukarısı çıplak, ayakta şal var, belde kuşak var. Kuşaktan tutulmak suretiyle yapılıyor ve kendine has bir oyunları var bu Kazak küresinin. Bu güreş hala Eskişehir havalesinde var. Adına da Tatar güreşi derler sevgili dinleyiciler. Hakikaten bu güreşi andırıyor. Tatar güreşinde güreşçilerin bellerinde kalın sağlam urganlar var. Bunları bağlıyorlar ve bu urganlardan tutunmak suretiyle güreşiyorlar. Ayrıca yine bugün memleketimizin çeşitli bölgelerinde yine Orta Asya menşei oldukları bilinen çeşitli güreş türleri var. Mesela Kahramanmaraş'ta bir şalvar güreşi var. Antep Hatay havalisinde bir aba güreşi var. Pek çok yerde, sadece belli yerlerde, Anadolu'nun hemen her köşesinde karakucak güreşi var. Bunlar ta Orta Asya'dan bu zamana gelme güreş türleri. Bu sonuncusu karakucak ta Manchu'dan Yakut Türklerine, Moğollardan Türkistan'a, Kırım, Kazak Türklerine kadar hemen hemen bütün Türk boylarında yaygın bir güreş türüdür. Evet sevgili dinleyiciler, Türkler Orta Asya'dan çeşitli yönlere göç ettiler. Bunlar küresi de, yani güreşi de beraberlerinde götürdüler. Bunun örneklerine yalnız Anadolu'da rastlanmıyor. Mesela Türklerle yakın akraba olan Finliler veya Finler, Finlandiyalılar, neyse onlarla Macarlarda da güreş minderlerinde gösterdikleri üstünlükler var. Bu da bunun ispatı. Bilindiği gibi Finliler minder güreşinde 1920'li 30'lu yıllarda dünyanın en ileri milleti olma hususiyetini gösterirlerdi. Yine aynı yıllarda, 20'li 30'lu yıllarda Macarlar da Greco-Romen'de bütün üstünlüklerini ispatlamışlardı. Yine 20'li yıllarda Türkiye'de minder güreşi ortaya çıktı. Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı vardı. Onlar Macaristan'dan bir antrenör getirmişti. Raul Peter adında. İşte bu modern Türk minder güreşinin mimarıdır. 1930'lu yıllarda da Finlandiya'dan bir antrenör getirildi. Onun adı da Omni Pelinen'di. O da Türk güreşinde büyük bir reform yaptı ki bu da asla unutulmaz. Bunlar enteresan bir tesadüf sevgili dinleyiciler. Yani Orta Asya'dan Anadolu'ya efendim gelen Türklerle bunlara yakın akraba olan Fin ve Macarlar'da aynı sporun aynı hassasiyetle efendim uygulana gelmesi, günümüze kadar intikal ede gelmesi hakikaten enteresan bir tesadüf. Tabii bu büyük göç esnasında Türk küresi yani güreş bazı yörelerde bazı mühim değişikliklere uğradı. Mesela Akdeniz ve Ege kıyılarına gelince Türkler burada zeytini ve bundan çıkarılan zeytinyağını görüp tanıdılar. O zamana kadar zeytinden ve zeytinyağından Türklerin haberi bile yoktu. Onun için bizde fazla öyle zeytinyağlı yemekler bulunmaz. Zeytinyağlı yemekleri biz Rumlardan öğrendik. Rum mutfağının Akdeniz mutfağının daha doğrusu Türk mutfağına yapmış olduğu en güzel ve en hoş katkıdır, en tatlı mirastır Rumlardan bize kalan bu zeytinyağlı yemekler. Anadolu'da hala fazla yaygın olmamakla beraber Ege ile az çok temas olanlar bunu yer ve sever. Neyse işte Türkler bu Ege Akdeniz kıyılarına gelip de zeytini, zeytinyağını tanıyınca işte bu yağ ile kayganlaştırılan vücutla güreşmeyi tecrübe ettiler. İşte bugün yağlı güreş diye andığımız güreşin en eski numunelerine, vesikalarla sabit olan en eski numunelerine İtalya'daki Etrüsklerde rastlanıyor. Bu Etrüsklerin Orta Asya'dan Anadolu ve Ege yoluyla İtalya'ya geçmiş bir boy olduğu, Türk demeyelim ama Orta Asyalı bir boy olduğu biliniyor. Hiç değilse Türklere akraba bir boy. İşte böylece yağlı güreşin de yine Orta Asyalılar, Türkler tarafından ortaya çıkarıldığı anlaşılıyor. Yine Etrüskler zamanından kalma tarihi resimler var. Çanak çömleklerde, duvarlarda. Orada işte bu Türk güreş stiline pek yakın efendim misallere, örneklere rastlamaktayız. Orta Asya'dan başlayan göçlerden sonra Türklerin Ön Asya'da Mezopotamya vadilerinden aşağı bölümüne yerleşen Sümerler diye bir kolu var. Şimdi her millette Türk mü demeyelim. Mezopotamya'daki pek çok kavimden Sümerlerin Türklerle akraba olduğu, en azından proto-Türk olduğu kabul ediliyor tarihçiler tarafından. Bu Sümerlerin de enteresandır. Bunlarda spor ve özellikle güreşin büyük ehemmiyeti, değeri vardı. Bu Sümerlerin meşhur bir Gılgameş destanı var. Gılgamış veya Anadolu'da da meşhurdur. Bu Gılgamış destanında çeşitli müsabaka türlerine ait böyle öz bilgiler var. Bunlar ta milattan önce 3000 yıllarına ait bilgiler. Sümerler Gılgamış destanında insan gücünü, efendim erkeklik idealini, vücut güzelliğini, vücut dengesini yansıtmaya çalışıyor. Öte yandan Sümer şehirlerinden Nippur var. Burada ele geçen ve hala Berlin Müzesi'nde bulunan bir Sümerce tablet var. O tablette kuvvetli erler karşılıklı olarak güçlerini belirten bir mücadeleye girişiyorlar diyerek güreşi tasvir ediyor. Evet, Türkler İslamiyet'ten önceki telakkilerin verdiği telakkilerin etkisinde kalarak tabiata ve güce çok değer vermiş bir cemiyet. İşte bu yüzdendir ki güreş Türk'ün gücünde başka bir önem ve değer kazanmış, mukaddes bir mana taşımış. İslamiyet'i kabul ettikten sonra da İslamiyet malum cihatı emrediyor. O da güce ihtiyaç duyuyor. O sebeple Türkler de zaten güce ehemmiyet verdikleri için İslamiyet'in bu emrine uymuşlar ve dört kıtada at koşturmuş, İslamiyet'i yaymışlar. Cihangir bir millet. İşte bunun da yansımalarından bir tanesi Türklerin güreşe verdikleri ehemmiyet. Çınaraltı programı burada sona eriyor sevgili dinleyiciler. Haftaya tekrar sizlerle beraber olmayı umuyoruz. Hoşça kalın.
Çınaraltı.